Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Nisan Cuma 2022 senesindeyiz. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yoğun. Haftanın gündemi tabii Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki savaş ikinci ayını bitiriyor neredeyse ve yeni gelişmeler var sahadan. İkinci aşaması 19 Nisan itibariyle Rusya Federasyonu tarafından ilan edildi. Demir yolları hatlarının vurulması, bir yandan Mariupol'de artık sivil hayata yavaş yavaş geçiliyor. Ancak metalürji tesisinin orada kalan neonazi taburlarıyla savaş devam ediyor ki orası için de Rusya liderliği kuşatma talimatı verdi ve saldırıdan kaçınılacağı anlaşılıyor. Avrupa Birliği ile temaslar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün Ukrayna ordusuna yeni askeri yardımları ilan etti. Avrupa kanadı silah alıp Ukrayna'ya hibe edecek, öyle anlaşılıyor. Eski Sovyetler Birliği'yle bağlantılı silahlara sahip ülkelerden takas yoluyla Almanya'nın devreye soktuğu bir plan var. Tabii Almanya liderliği büyük baskı altında. Scholz'un Der Spiegel'e açıklamaları var. Neden tanklar verilmediği. Avrupa kanadı bu işin savaşla çözümünü istiyor. Açıkça hareketlerinden, eylemlerinden bu anlaşılıyor. Barışçı bir diplomasi yürütülmüyor. Ve tabii bu da işin ekonomik planda belirsizliklerinin de önünü açan bir acayip bir durum yaratmış vaziyette. Batı tabii yaptırımları kullanarak, ben aktarmaya çalışıyorum size, hibrit bir savaş uyguluyor. Bir yandan Ukrayna sahasında askeri önlemler için Ukrayna'daki aşırı sağcı yönetim açıkça desteklenirken, silahlandırılırken, diğer yandan diplomasi alanında hemen hiçbir şey yapılmıyor ve Rusya Federasyonu'na karşı da açık bir rejim değişikliği, işte ekonomik çökertme operasyonları uygulanıyor. Fakat IMF bahar dönemi toplantıları, Dünya Bankası toplantıları, G7, G20, G20'den uluslararası platformlardan da Rusya'yı çıkartmak hedeflendiği açıkça dile getiriliyor. Bu pek mümkün olamıyor ve bu işin bumerang gibi dönüp en başta Avrupa'yı vurduğunu görüyoruz. Bugün Rusya'ya karşı size notları aktaracağım ben. Dünden beri çıkarttığım notları. Rusya'ya karşı hibrit savaş, bir yandan Ukrayna sahası kullanılarak yürütülen askeri Minsk anlaşmalarını da çöpe atmışlardı zaten. Askeri boyutları aktaracağım. Bir yandan da yaptırımlar ve dünya ekonomisinde, küresel ekonomide Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere yol açtığı sonuçlar. IMF başkanından çok zor aylar bizi bekliyor dedi. Yaptırım uygulanan Rusya, Rusya'yı çok zor ayların beklemesi lazım. Orada zorluklar yaşandı aşikar, ama bu zorluklar sadece Rusya'yla sınırlı değil. Bugün Profesör Barış Dostler'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Bu hibrit savaş, Minsk anlaşmalarının uygulatılmayarak yolu açılan bu savaşın anlamını soracağız. Dünyayı nereye taşıyor aslında bu savaş? Değerlendirmelerini alacağız. Pek çok not var size aktaracağım. Avrupa'dan notlar var. Yaptırımlarla ilgili notlar var. Asya'dan var aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birliği de Çin'e karşı son derece hasmane bir tavır takınıyor. Çin'den tepkiler var. Bunları da aktaracağım. Pakistan'dan ve dünyadan diğer haberler var. Türkiye bu arada yine Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk çabası içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı nedeniyle yaptığı açıklamalar, bunları aktaracağım. Türk dış politikasında da dikkatler. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı, 18 Nisan'da yanılmıyorsam başlatılan Pençe Kilit Operasyonu, Irak'la gerilim yaşanıyor. Yine Orta Doğu'da İsrail, Ramazan Bayramı nedeniyle İsrail-Filistin arasında gerilimin yüksek olduğunu belirteyim. Bir son dakikada Afganistan'da Kunduz'da yine Şiileri hedef aldığı hedef alan saldırılar vardı. Bu Şiileri mi hedef alıyor tam emin değilim ama yine bir camide saldırı var efendim. Böyle karışık bir gündem var. Dünyadan da elinden geldiğince gündemi aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal frekanslarımız bunlar ama Sputnik Türkiye'nin web sitesi nihayet açıldı. Oradan radyomuzu pop-up kısmından canlı dinleme imkanınız var. Web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Karasal frekansların ötesinde yine Telegram hesabı var. Onu da paylaştım. Batılı teknoloji devlerinin yasakçılıkları ve sansürleri nedeniyle daha çok Telegram'dan yayın yapmak durumunda kalmıştık. Telegram'da bir nevi özgürlük alanı haline geldi bu çerçevede. Orayı da tweetledim. Linki tıklarsanız bizi Telegram üzerinden de dinleyebilirsiniz. Daha sonra videolarda konuluyor. Kaçıranlar daha sonra izleyebilirler. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, 19 Nisan'da operasyonun Rusya Federasyonu bu Ukrayna Savaşı'nı özel operasyon olarak adlandırılıyor. Demilitarizasyon ve denazifikasyon ismini, hedeflerini ortaya koyuyorlar. Sergey Lavrov ikinci aşamaya geçildiğini duyurmuştu ve neredeyse tabii hava kuvvetleri tamamen ortadan kaldırıldı. Deniz kuvvetleri aynı şekilde Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıda basamak olarak kullanılacağını söylüyor Rusya Federasyonu ve Minsk anlaşmaları çerçevesinde Donbas'ta çözüme Birleşmiş Milletler onaylı olmasına rağmen izin verilmediğini, bu anlaşmanın ölü ilan edildiğini belirterek söylüyorlar bunu. Şimdi tabii Kırım'a uzanan bir kara koridoru oluşturulması ve buradan belki Odessa'ya gidecek bir hat mı acaba hedefte diye tartışmalar yapılıyor. Henüz bunun işaretleri çok fazla yok ama bir yandan Mariupol'de tersane bölgesi, metalürji tesis dışındaki bütün kent kurtarılmış gözüküyor. Azak taburu birliklerinden hatta orada bir nevi sessizlik rejimi, tahliyeler sağlanmaya çalışılıyor. Diğer yandan da Ukrayna'nın batı tarafından sürekli tedarik edilmeye çalışılan askeri tesisleri, askeri hedefleri hassas, yüksek hassasiyetli füzelerle vuruluyor. Bununla ilgili de günlük briefingler yapılıyor. Dünün biraz farkı demiryolu altyapısı, silah taşınmasında, lojistikte kullanılan demiryolu altyapısının vurulması oldu. Zaporojniye'deki demiryolu köprüsü dahil olmak üzere. NATO'dan daha fazla silah göndermek isteyenler açısından istenilmesi düşünüldüğünde tabii bu operasyonun başından bu yana dikkat çekici bir ilke işaret ediyor bunu. Ukrayna tarafından da doğruladılar. Ukraynalı yetkili Reznichenko bu demiryolu altyapısına 3 füze saldırısı var. Trafiğe devam edip edemeyeceğimiz belli değil diye açıklama yaptı. Bir An-26 tipi askeri kargo uçağının düşürüldüğü açıklaması var Ukrayna'nın, yine aynı şekilde kaza nedeniyle düştüğü söyleniyor teknik bir takım sebeplerle. Bunun dışında da sahadan aktarabileceğim Odessa ile ilgili henüz bir gelişme yok ama Ukrayna ordusunun burada bir takım tahliye trenleri gönderdiği belki silah sevkiyatına da işaret edebilir. Çünkü askeri araçlar ve teçhizatın da bu trenlerde olduğu yolunda haberler var. Rusya Savunma Bakanlığı sessizlik rejimi çerçevesinde bir video paylaşıldı ve yaralı Ukrayna askerlerine yapılan iyi muamele gösterildi. Silah arkadaşlarını teslim olmaya çağıranlar gösterildi. Rehabilitasyona tabi tutuldukları, özellikle Ukrayna'daki aşırı sağcı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma aşırı sağcı ideoloji ne kadar öne çıktığı düşünülürse buna karşı bir tedbir olarak rehabilitasyona gidildiği yolunda haberler var. Yine Telegram kanallarından Mariupol sakinlerinin videoları var. Kendilerine Azak taburu, neonazilerin nasıl muamele yaptıkları yolunda bolca Telegram kanallarından bulmak mümkün. Şimdi birazdan aktaracağım tabii. Mariupol Ukrayna kontrolünde iddiasında bulunmuştu Amerikan Başkanı Joe Biden. Bununla ilgili Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmıyor Amerikan açıklaması diye. Dışişleri sözcüsü Ned Price de yaptı bu açıklamayı. Enteresan açıkçası. Dikkatimi çekti bunu. Birazdan aktaracağım tabii Biden'ın açıklamalarını. Putin, Rusya lideri, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefonda görüşmüş ve özellikle de Azovstal tesisi, metalürji tesisi Belarus'taki Mariupol'deki, burada silah bırakan herkese yaşam garantisi verdiklerinin, sessizlik rejiminin altını çizmiş, özel harekatla ilgili değerlendirmelerini de Charles Michel'e aktarmış. Charles Michel de yakın zamanda Kiev'e gitmişti, Zelenski ile görüşmüştü. Putin tabii sanayi bölgesine yönelik taarruzun iptal edilmesi emrini verdiğini söylemiş. Orada bir kıskaç hali, artık ne kadar zaman isterlerse kalabilirler içeride. Bu bakış açısı Mariupol'de hakim olmuş gibi gözüküyor Rusya liderliğinin. Çünkü tamamen tesisi yok etmeleri gerekecek. Bunu da yapmak istemediklerini açıkça belirtiyorlar. İçerideki o dev metalürji tesisindeki, içine çok önceden, aylar önceden askeri unsurların ağır silahlarla yerleştirilme durumu vardı. Bunların tek tek temizlenmesi de vakit alıyordu. Sivil nüfusun korunması önlemleri, insani koridorlar kuruldu orada, açıldı. Tahliyeler, bütün bunları Charles Michel'e aktarmış Putin. Ve ayrıca Avrupa Birliği temsilcilerinin Ukrayna'daki duruma askeri çözüm bulunması gerektiği yönündeki, Joseph Borrell böyle cümleler sarf etti, sorumsuzca açıklamalara tepkisini ifade etmiş. Bir güvenlik konseyini topladı Vladimir Putin ve eski Sovyet ülkeleriyle işbirliği konusunda çalışma talimatı da verilmiş gözüküyor efendim. Tabii Rusya'da 9 Mayıs'ta yaklaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda 27 milyon insanının feda etmiş Alman nazizmiyle mücadelede Rusya'da etkinlikler hazırlanıyor. Bu arada da Rusya Federasyonu'nda Lenin'in 152. doğum yıl dönümü mozolesine Rusya Federasyonu Komünist Partisi çiçek bırakmış durumda. Bütün bu semboller önemli. Bütün savaşlarda semboller önemlidir. Sembolleri yok sayamazsınız. O topraklar için ne ifade ettiğini ortaya serer. Ne kadar benimsenip benimsenmediği ayrı bir konudur. Ama semboller her zaman çatışma durumlarında önemlidir. Burada Ukrayna tarafında tabii neo-Nazi semboller son 8 senede yüceltilirken, Hitler Almanyası'yla işbirliği yapan aşırı milliyetçiler yüceltilirken, onlarla mücadele etmiş Sovyetler Birliği halklarının sembolize eden anıtlarda bir bir yıkılıyor. Doğu Avrupa'da da aynı şekilde maalesef orada aşırı sağcı bir ideoloji hakim. Melitopol'e 152. doğum yıl dönümünde Lenin heykelini dikmişler, kurtarılan, Ukrayna'da aşırı sağcıların elinden kurtarılan yerde. Aynı şekilde Herson bölgesinde güneyde zafer bayrağını da göndere dikmiş ulusal muhafızlar. Bu arada iyi haber Gonzalo Lira'dan geldi. Ben size aktarmıştım. Şili asıllı Amerikan vatandaşı. Harkov'da neo-Nazilerin suçlarını dinliyorduk videolarından. Sahadan haberler bize aktarıyordu. Ve ortadan kaybolmuştu ve öldüğü düşünülüyordu. Hatta Scott Ritter, Amerikalı Irak kitle imha silahları yalanını ortaya sermiş vakti zamanında, BM müfettişi de yazmıştı bunu. Bir süredir, neredeyse bir hafta önce Harkov'da ortadan kaybolmuştu. Şimdi YouTube'da The Drun kanalı yöneticisi, gazeteci Alex Cristoforo ile bir görüntüsü paylaşılmış. Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından 15 Nisan'da alınmış. Şu anda iyi olduğunu ama biraz asabının bozuk olduğunu aktarmış. Neyse ki öldürmemişler. Öldürüldüğü, işkenceden geçirilmiş olabilir gibi. Tabii neo-Nazilerin ağır suçlarını sergilemesi bakımından dikkat çekiciydi. Şu anda Harkov'dayım. Şimdilik ayrılamıyorum. Yetkililer şehri terk edemeyeceğimi söyledi diye de bir not düşmüş. Bunu da aktarmak istiyorum. İçeriden bilgi verdiği için, yani sadece Batı medyasının propaganda haberleri söz konusu olmadığı için, içeriden bilgi veren bağımsız isimlerden birisi olduğu için. Sovyetler Birliği anıtlarına saldırılar, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na Rusya Federasyonu nota vermiş bu konuda. Alçakça eylemleri demiş, Avrupa'yı nazizmden kurtarmak için canlarını feda eden savaşçıların anısına ahlaksız bir saldırı olarak değerlendiriyoruz vurgusu yapmış. Almanya'da bu arada Tage Spiegel'in haberine göre 200'den fazla suç vakası Ruslara karşı, Almanya'da azımsanmayacak sayıda Rus asıllı yaşıyor. Bütün bu operasyon, harekat, savaş, her ne isim verirseniz verin, hakikaten Batı Avrupa'da ırkçılığı Rusya'ya karşı, Rus kültürüne karşı ırkçılığı arttırdı. Rus kedileri, Rus vodkası. Efendim, en son Marvel çizgi romanları Rusça basılmayacakmış. Yani bunun ne faydası var? Çözmek mümkün değil doğrusu. Bu arada Alman hükümeti Ukraynalı sığınmacıların lise diplomasına bakılmadan üniversiteye alınmasına da karar vermiş. Almanya'dan Almanya'yı yakından takip eden Dilek Zapçıoğlu meslektaşım da gördüm. Hakikaten Almanların kızgın olduğunu, bu konulara da dikkat ederler çünkü. Türkiye'de biz Suriyeliler üzerinden böyle tartışmalar yapıldığını biliyoruz ama böyle bir karar verilmiş demek ki. Ukrayna 30 gün daha, Ukrayna'daki Zelenski rejimi 30 gün daha sıkı yönetimi uzatma kararı aldı. Ukrayna parlamentosu da desovyetizasyon, Sovyetlerden kalma terimler dahil her şeyi çıkartma kararı almışlar. Bu arada Zelenski yönetimi eğer bir doktor, bir askerin savaşta öldüğünü onaylamazsa ailelere tazminat vermeyecek. Rusya'nın tam aksine işler yapıyorlar Ukrayna'da. Her açıdan, ideolojik açıdan da epey zıt olduklarını biliyoruz. Bu arada Ukrayna'nın 550 milyar dolarlık zarara uğradığını Zelenski, birazdan aktaracağım. Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları vesilesiyle Zelenski de yuvarlak masa toplantısına katılmıştı. Burada söylemiş, eski hale getirmek için ayda 7 milyar dolara ihtiyaç var. Yalnız Ukrayna en yolsuz ülkelerden birisiydi, bu çatışmalarla alakası yok. Öncesinde de durum çok vahimdi. Dolayısıyla kim hangi paraları kaybetmiş, nereye gitmiş, bu verilen paralar nereye gidecek, o da apayrı bir mesele tabii ki. Gelelim NATO'ya ve Biden'a. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ukrayna ile ilgili diplomasiye destek verdiklerini söylemiş. Kara komedi. Hakikaten çok komik. Ukrayna Ned Price'a sormuşlar Putin ile Zelenski arasında görüşmelerin düzenlenmesi olasılığını. Bu görmek istediğimiz bir şey demiş. Ukraynalı ortaklarımızın da onların söylediğine göre görmek istediği bir şey demiş. Gerçekten komik. Tabii Biden yönetimi, Joe Biden dün söylemiştim size açıklama yapacak diye çıktı. Ukrayna'ya ilave 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik yardım, 800 milyon dolarlık askeri yardım açıkladı. Emekli maaşları Amerikan hazinesinden ödenecek, artık Amerikalılar düşünsün. Yeni bir 500 milyon dolarlık dilim ayırdı ama 7 milyar dolar vermeleri lazım. Yani yetmez bu para açıkçası. Kongreden ekstradan bütçe çıkartılacak silah ve cephane için, bakın böyle destekliyorlar. Askeri yardım kesilmeyecek, kongrenin hızlı hareket etmesini istiyorum dedi. Ondan sonra bir sonraki aşama için zemin hazırlayacak kritik bir zamandayız dedi. Yani sahada bir zafer özlemi içerisinde olduklarını, ya da belki de zafer olmasın da bu Ukrayna savaş alanı olarak devam etsin. Afganistan'da nasıl 20 yıl boyunca devam ettiyse, üstelik burada Amerikan askeri falan da az var, doğrudan yok. O yüzden Amerika'nın işine geliyor. Rusya karşıtı cephenin birliği sürecek vurgusu yaptı. En önemlisi birliği korumaktır ama pek birlik olmadığını söyleyebiliriz aslında bakarsanız. Amerikan limanlarına Rus gemilerinin yanaşamayacağını duyurdu ki bu karar açıklanmış idi. Zaten pek az Rusya gemisi Amerikan limanlarına uğruyormuş. Dolayısıyla neye yarayacak bilmiyorum. Putin'in Mariupol'ü kontrol edip etmediği şüpheli iddiasında bulundu. Belki Biden'a söylememişlerdir, haberi olmayabilir. İnsanların dışarı çıkabilmesi için insani koridorlara izin verilmeli dedi. İnsani koridorlar zaten kuruluyor orada. Hakikaten Biden'ı yanlış bilgilendirmemişler de, bilgi vermemişler herhalde. Tamamen düştüğüne dair henüz kanıt yok. Kent bitti, kentte savaş bitti. Metalürji tesisinde savaş var. Azak taburunun bulunduğu efendim. Şimdi Pentagon tabii, bakınız Amerikalılar görüşmeleri şöyle destekliyorlar. Pentagon'un açıkladığı silah listesi 72 adet 155 milimetrelik obüs, onları çekmek için 22 zırhlı araç, 144 bin mermi, 120'den fazla Phoenix Ghost taktik İHA'ları, Amerikan Hava Kuvvetleri özel olarak Ukrayna için bunları üretmişler. 4 milyar toplamda bu, aslında baktığımız zaman çatışmaların başından bu yana 4 milyar dolarcık, öyle söyleyeyim, Amerikan askeri yardımı. Ayrıca doğrudan yardımı da ikiye katlamış durumdalar. Zelenski müteşekkir tabii. Barışı yeniden sağlamaya daha da yaklaştırıyor demiş kendisi. Çok enteresan, hakikaten çok ilginç. Bu arada mültecilere kucak açma, pek az Ukrayna'dan insan aldı Amerikalılar. Hatta tabii Amerika'nın derdi güney sınırındaki Meksika'da, dertte ben size aktarıyorum sürekli olarak. Trump'ın politikalarını şu ya da bu biçimde Biden da devam ettiriyor. Duvar sembolize olmuş Meksika duvarı dışında diyelim. Şimdi ek yaptırım Rusya'ya, düzinelerce yasa var ama petrol alımları sıfırlanamıyor. Başka Amerika'nın işine gelen gübre gibi şeyler sıfırlanamıyor. Bu da yan cebime koy hesabı. Amerikalar örgütü, Amerikan Devletleri Örgütü Konseyi'nden gözlemci statüsünü çıkartmışlar. Zaten Amerikan Devletleri Konseyi Güney Amerika'da biliyorsunuz Amerika'nın oyuncağı, bir bağımsızlığı da yok. Amerikan darbeleri ya da rejim değişikliklerinde daha çok aygıt olarak kullanıldığını biliyoruz. Şimdi bu hal böyle ama Amerikan ekonomisi de çok parlak değil. Tüketici fiyatları endeksi %8,5 oranında artmış durumda. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu, uzun süredir en yüksek enflasyon yaşanıyor. Hakikaten borçlanma, rekor seviyede enflasyon, hatta euro bölgesinden de daha fazla artmış durumda. Biraz tabii enerji sebep oldu diyor Biden ama Amerika'nın kendi politikaları aslında, ekonomi politikaları bunun sebebi. Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi Senato adayı Doktor Mehmet Öz, Türkiye asıllı, o bir programa konuk olmuş. Demiş ki buradaki insanlar çok kızgınlar, iki yakamızı bir araya getiremiyoruz diyorlar. Yani bu Biden bu işleri, yani işte petrol fiyatları için Rusya'yı suçluyor ama Amerika'nın kendi politikalarından kaynaklanıyor vurgusu yapmış. Evet, şimdi tabii NATO'nun savaşa hazır olmadığı yolunda şikayetler son günlerdir. Aslında savaşabilecek durumda olsa NATO, belki Rusya'yla Ukrayna'yı kullanmadan doğrudan savaşır mıydı sorusu düşüyor aklımıza. Yakın zamanda 19 Nisan'da benim gözümden kaçmış, Britanya İngiliz Parlamentosu Savunma Komitesi'nde eski NATO'nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Başkanı General Sir Richard Barons açıklamalar yapmış. O açıkça NATO'nun Rusya ile savaşa hazır olmadığını söylemiş. Sarmat kıtalar arası füzelerinin denemesi olmuştu. Ben aktarmıştım dün size. Hipersonik silahlar, bunlar Batı'da yok. Belki de bu yüzden Ukrayna'yı bataklığa çevirerek böyle bir savaş veriliyor. Tabii asıl sebebi Minsk anlaşmalarının uygulanmaması. Altını çizerek söylüyorum, Birleşmiş Milletler onaylı Minsk anlaşmaları uygulanmadığı ve Ukrayna kullanılarak bir saldırganlığa başlanmak istenildiği için bu noktadayız. Ve işin acayip tarafı NATO'nun bu cümleler aslında Rusya'yla savaşmak istediği ama yeterince askeri anlamda silaha, yüksek teknoloji ürünü silaha sahip olmadığı için bunun yapılamadığını anlıyoruz efendim. Böyle bir çerçeve var. Britanya'da İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de bu arada açıklama yapmış. The Times Radyo'ya konuşmuş. Dünya barışı için NATO'nun feshedilmesi gerektiğini söylemiş. Böyle daha doğrusu aslında bu tarz askeri bloklaşmaların barış için tehlikeli olduğunun altını çizmiş. Ve kendinize şu soruyu sorun: askeri ittifaklar barış getirir mi? Yoksa gerçekten birbirlerini cesaretlendirip daha büyük bir tehlike mi oluşturur diye haklı bir soru sormuş. Ama tabii bu kriz Avrupa üzerindeki Amerika hegemonyasını pekiştirdi açıkça. İsveç şimdi NATO üyelik başvuru sürecini hızlandırma kararı aldı. 13 Mayıs'a çekmişler. 31 Mayıs'a kadar bir rapor çıkacaktı. Finlandiya'da bir gözleri Finlandiya'da olmak istediğini söylüyor. Önümüzdeki haftalarda Haziran'a kadar bu işin rengi ortaya çıkacak. Bu arada İspanya'da sözde sosyalist yönetim Pedro Sanchez liderliğinde Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyormuş. İki kat göndermişler. Bir de övünmüş neonazi yönetime destekten ötürü sözde sosyalist diyeceğim. Başka türlü ifade edemiyorum. Pedro Sanchez Ukrayna yalnız değildir demiş. Hangi ideolojiye yardım ettiklerinin belki de farkında değillerdir. Acaba hiç azak taburu nedir diye araştırıp danışmanları Pedro Sanchez'in önüne 8 yıldır bir resim koymuş mu diye düşünüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz cehaletten oluyor bütün bunlar açıkçası. Şimdi Avrupa Birliği açıkça Ukrayna için ağır silahları satın alacak, ondan sonra ücretsiz verecek. Yani Ukrayna'ya acayip bir silah desteği, silah yatırımı yapılıyor. Bundan ne gibi bir sonuç elde edecekler bilmiyorum ama Almanya'da Olaf Scholz eleştiri bombardımanı altında en son bu konuda açıklamalar geldi kendisinden. Swap anlaşmasına dökmüşler. Bir değişim sistemi mesela Slovenya'dan başlayacak. Slovenya elindeki eski Sovyet silahlarını Ukrayna'ya verecek. Çünkü Ukraynalı askerler yeni teknolojiyi kullanamıyorlar. Hani bildikleri teknoloji deniliyor. Onlar da Almanlar da Slovenya'ya Alman işte zırhlı savaş araçları Marder'lerden, efendim personel taşıyıcı Fuchs'lardan sağlayacaklar. Ukrayna tanklarının kullandığı işte efendim motorlu obüsleri başkaları, Hollandalılar tedarik edecek falan filan derken böyle bir küçük silahlardan daha geniş bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Scholz çok eleştiri altında, Der Spiegel'e konuşmuş, nükleer savaş olmasın diye Kiev'e tank vermediklerini açıkça dile getirmiş. Her şeyi saymış, tank savarlar, mayınlar, efendim topçu mühimmatı, ama tankları anmıyor. Bu konuda 3. Dünya Savaşı'na yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyorum demiş. Onun için tank vermiyorum diye söylemiş Scholz. Ve Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmemesini söylemiş. Ama yani zaten dolaylı olarak savaş veriyorlar. Çok acayip bir resim ortaya çıkıyor. SPD, Sosyal Demokratlar, hep eleştirilirler. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Rusya ile ilişki kurmaları karalayıcı bir biçimde ele alınır demiş. Beni rahatsız ediyor. SPD barışçıdır ama pasifist değildir diyor. Biliyoruz zaten biz Alman Sosyal Demokratların aslında hiç pasifist olmadıklarını. Kilit zamanlarda ortaya çıkıyor bütün bunlar. Hakikaten çok acayip. Korkakça değil, biz sorumlu davranıyoruz diye bir izahat getirmiş. Joseph Borrell daha güzel yansıtıyor tutumlarını. Ukraynalılar ölmeye devam edecekler. Biz ne kadar yardım edersek edelim, fakat onlara yardım etmeye devam edeceğiz diyor. Ya silah vermeye devam edip orayı bir bataklığa dönüştürme konusunda Avrupalı politikacıların inanılmaz bir ısrarı var. Ve hangi ideolojiyi desteklediklerinde görmezden geliyorlar, kamuoyunun da görmemesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani son Ukraynalı'ya karşı kadar savaşacağız demeye getiriyor, dolaylı yoldan, başkası üzerinden. Yani hiç kimsenin başına böyle bir yönetim gelmemesi lazım açıkçası. Bu kadar bağımlılık inanılır gibi değil. Şimdi G7 toplantısını ben aktarmıştım size. Almanya, ABD, İngiltere, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya maliye bakanları toplandılar. Rusya'ya yönelik açıklamalar yapıldı. Savaşın maliyetini Rusya için arttırmak. Kendileri için de artıyor bu arada maliyetleri. Yaptırımların delinmesine karşı her türlü girişimin önlenmesi, ama pek de önleyemiyorlar. O da ortada. Finansal işlemler reddedilsin, uluslararası kuruluşlardan çıkartılsın deniliyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası gibi, ama o Avrupa İmar Kalkınma Bankası. G20'den çıkartamıyorlar Rusya'yı. Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkartamıyorlar. Bu büyük bir sıkıntı. Kendileri ifade ediyorlar. IMF Başkanı Georgieva bizi çok zor aylar bekliyor diye açıklama yaptı. Umarım dedi, Ukrayna'daki olaylar en kısa zamanda biter. Tabii yani bitebilir, ama silah verirseniz bitmeyecek. Ukrayna'nın Rus asıllı, Rusça konuşan bir geniş nüfusu var ve o nüfusu kendilerine düşman belli, yani milliyetçi bir ideolojinin ortaya çıkmış olması büyük bir sorun. Bitmez bu şekilde. Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya enerjisine boykot Moskova'dan çok Avrupa'ya zarar verir diye açıkça dile getirmiş. G20'den Rusya'yı çıkartmak için yeterli destek yok demiş. Endonezya nitekim G20 zirvesi için davetin yapıldığını söylemiş durumda, açıklamış durumda. Amerikalılar Avrupa enerji ambargosu koysun istiyorlar, ama kendileri Rus petrolü, Rus gübresi alıyorlar. Böyle acayip bir çerçeve var. Avrupa içerisinde de tabii Almanya, Avusturya ve Macaristan enerji ambargosuna itiraz ediyor. Scholz da yani bu demin aktardığım açıklaması sırasında bu konuda gaz ambargosunun savaşı nasıl bitireceğini kesinlikle anlamıyorum dedi. Hakikaten öyle yani, nasıl savaşı değil Alman sanayini bitirecek böyle giderse, hakikaten acayip bir durum var. Parlak değil hakikaten. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmediklerini söylemiş, ki Fransa nükleer enerji falan daha iyi konumda. Bu iş böyle olmayacak havasındalar efendim. Almanlar bu arada doğalgaz arzında olası darboğazlara hazırlanıyorlarmış. Enerji Piyasası Düzenleyici Kurumu verileri toplamaya başlamış. Elimizde ne var ne yok şeklinde acil durum planlarını harekete geçirmişlerdi, ama henüz erken uyarıdalar. Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı da Ukrayna üzerinden devam ediyor bu arada. Hiç durmuş falan değil. Böyle bir acayip bir çerçeve var ortada. İtalya'da operasyon termostat. 25 derecenin altında klima çalıştırmak yasaklanacakmış efendim. Aslında 27 ama 2 derecede Amerika'da olsa donar herhalde herkes. Yaz kış 18 derece çalıştırırlar Amerika'da. Gerçekten ben gittiğimde şok olmuştum. Velhasıl 1 Mayıs'ta başlayıp gelecek yıl 31 Mart'a kadar geçerli olacak. Eğer klimaları İtalya'daki sıcak olur, İtalya biliyorsunuz 25 derecenin altında çalıştıran olursa 3000 euroya yakın ceza Hakikaten çok acayip. Zaten Avrupa Birliği bir kılavuz da hazırlamış Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulmak adına. Daha az ısınma, daha az yıkanma gibi gibi çağrılar. Hane başına tasarruf edecekler. Yani bunu yapacaklarına savaşı bitirecek girişimlerde bulunsalar çok hayırlı olacak doğrusunu söylemek gerekirse, ama maalesef böyle bir çerçeve yok. Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gidiyorlar. Artan gıda enerji fiyatlarından. Yunanistan'da asgari ücrete Mitsotakis yönetimi ikinci zammı yapmış. 663 Euro'dan 713 Euro'ya çıkartmış. Ama grevler ufukta gözükmüş durumda. Anthony Blinken'la görüşmüş Yunan Başbakanı, Rusya'ya yaptırımları falan konuşmuşlar. Kapsamlı yardım Ukrayna'ya bu konuşulmuş. Hatta 16 Mayıs'ta da Beyaz Saray'da Mitsotakis'i ağırlayacak Amerikan Başkanı. Rusya Maliye Bakanı Siryanov da uluslararası ticaretteki engelleri kaldırın, durum parlak değil demiş IMF'in finans komitesi toplantısında. Rusya'da bir takım yaptırım kararları alıyor. Kamala Harris, ABD Başkan Yardımcısı dahil Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkan Yardımcıları vesaire Rusya misilleme yapıyor. Çünkü Rus yetkililere karşı böyle kararlar alınmıştı. Kanada'da aynı şekilde. Kanada'da da yetkililere karşı 61 yetkili yaptırım listesine dahil edilmiş Rusya Federasyonu tarafından. Hal böyleyken bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklamaları var. Putin ve Zelenski ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık diyor. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde sürdüreceğiz diye bir açıklama yapmış. Henüz bunların bir yere varacağının ipucu olmadığını belirtelim. Evet, şimdi konuma birazdan döneceğim. Arkadaşlar arayabiliriz yavaş yavaş. Çin Dışişleri Sözcüsü G7 ülkelerinin Rusya'yı hedef almasına tepki gösterdi. Sao Lisyen, G20 ve ilgili uluslararası kuruluşlar Ukrayna sorununu değil, uluslararası mali ve ekonomik konuları tartışmak için var olan platformlar. Kendi ajandanızı neden dayatıyorsunuz diyor özetle. Dikkat çekici bir haber İsrail'den geldi. İsrail Merkez Bankası rezerv tahsislerini çeşitlendirmek amacıyla dolar ve euro varlıklarını azaltıyor. Çin'in para birimi Yuan'ı da eklemiş efendim. Bu dikkat çekici bir gelişme. IMF verileri 20 yıldan beri en düşük seviyede doların küresel rezerv içindeki payı diye bir rapor yapmış durumda. Evet, şimdi bu hibrit savaşla ilgili ve bunun dünyada yarattığı sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi için konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Doster var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi ben gündemi aktarmaya çalışıyorum, dünya gündemi. Tabii büyük ölçüde Ukrayna savaşı üzerinden, Rusya'nın müdahalesi üzerinden karışık bir gündem var. Bir yandan sahada çatışmalarla ilgili gelişmeler var. Bir yandan Amerikan yönetimi biz diplomatik çözüm istiyoruz diyor. Bir yandan Ukrayna'ya Avrupa Birliği aynı şekilde habire silah veriyorlar. Silah vererek orada bir savaşı canlı tutmak ve Rusya'ya yani neden, bu arada ben anlayamıyorum tabii, kamuoyları hiç mi sormuyor gazetecileri silah vererek bu savaşı durdurabilir misiniz diye. Çok acayip bir resim var. Minsk anlaşmaları tabii hiç sorulmuyor. Neden BM onaylı anlaşma uygulanmadı diye. Fakat sonuçlarına bakıyoruz ekonomiyle ilgili olarak. Herkes yakınıyor. Hem Rusya'yı cezalandırmaktan bahsediyorlar. Fakat bütün kendileri dahil olmak üzere herkes zorda gözüküyor. Enerji fiyatları, enflasyon. Bir hibrit savaş var. Bu savaş başarılı mı sizce? Ne dersiniz? Yani bu nasıl bir resim görüyorsunuz baktığınızda? Ne yapmaya çalışıyorlar? Rusya'ya zarar vermek istedikleri anlaşılıyor ama bu olabilecek bir şey mi? Ne kadar olabilir? Neden böyle ısrarla savaş yolunu seçiyorlar?
Bir kere Batı emperyalizmi her zaman yaptığını yapıyor. Yani ellerindeki muazzam propaganda aykıtı da devreye girdiğinden hem kendi haklarını uyuşturmak hem de dünyadaki geri kalan ulusları uyutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ne mutlu bizler varız. Ne mutlu sizler varsınız ki bu propaganda aykıtına teslim olmuyoruz. Yani zihnimizi kimseye kiraya vermediğimiz gibi aklımızla alay etmelerine de müsaade etmiyoruz. Neden? Şundan. Bakınız, dünyada insan haklarından, demokrasiden, hukuk devletinden, özgürlüklerinden bahsedecek son kişi dünyadaki 8 milyar insan arasında ABD başkanıdır. Son devlet de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani yakın dönemde ve yakın coğrafyamızda Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya bakalım. Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım. O bağlamda bu örnekler daha da çoğaltılabilir elbet. ABD'den insan hakları, demokrasi, özgürlük ve benzeri beklemek sadece bizdeki FETÖ'nün solcularına, bu kerameti kendinden menkul ikinci cumhuriyetçilere, yetmez ama evetçilere, özür diliyoruz.com ekibine, soldan beslenen bu zevasa yakışır. Bu bir. İkincisi, ABD emperyalizmi ve ABD özelinde ABD'nin akademik anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda, bürokratik anlamda lokomotif sektörlerinin başında gelen askeri sanayi endüstriyel yapı. Bu gidişattan memnun mu? Evet, memnun. Dünyadaki 50 büyük silah şirketine baktığımızda bunların çoğunluğu ABD şirketi ve bunlar borsa değerlerinin yükselmesinden, kar hadlerinin artmasından memnunlar. Peki bu memnuniyet daha ne kadar devam eder? Daha bir müddet devam eder kesinlikle. Avrupa'ya silah satıyorlar. Avrupalılar arıyorlar, bunu Ukrayna'ya veriyorlar. Bir kısmını kendi coğrafyasında tutuyor vesaire vesaire. Fakat bu Avrupa açısından sürdürülebilir bir durum mudur? Daha şimdiden 5 milyon Ukrayna vatandaşı ve etnik olarak Ukrayna dediklerimiz ülkelerinin dışına gitmişler. Yakın coğrafyadan başlayarak efendim Romanya, Polonya, Macaristan, sonra biraz daha uzak çeperlere gitmenin yolunu arıyorlar. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Belçika'ya, Hollanda'ya. Yani iktisadi ve politik olarak Avrupa'nın daha merkez, daha gelişmiş, daha kapitalist, daha emperyalist devletlere gitmenin yolunu arıyorlar. Peki bu bugün olmasa da kısa ve orta vadede, elbette uzun vadede de Avrupa ekonomileri için, Avrupa sosyal refahı için, Avrupa'nın toplumsal yapısı, Avrupa'nın demografisi için bir sorun yaratacak mı? Elbette yaratacak.
Evet. Şimdiden ne problem
Avrupa
var?
Avrupa ekonomileri acaba arkadaş, tamam sen bir baskı yaptın. Ey ABD, sen kaşını çattın, parmağını şıklattın. Ben de senin yanında hizalandım. Ama bu benim için sürdürülebilir değil. Ben Rusya'nın doğal gazına mecburum, mahkumum. Rusya 145 milyon büyük bir pazar, 17 milyon kilometre karelik dev bir coğrafya. Benim boşalttığım yerlere başka başka şirketler girdiler. Ben niçin sen istedin de bu pazardan oldum demeyecek mi? Bir müddet sonra onu da diyecek. Ve en önemlisi, bu yaptırımlar, Rusya'ya uygulanan bu yaptırımlar geçmişte ABD açısından nerede, hangi sonucu verdi ki Rusya'ya sonuç versin? Yani İran'a diz çöktürdü mü? Hayır. Suriye'ye diz çöktürdü mü? Hayır. Küba'ya diz çöktürdü mü? Hayır. Venezuela'ya diz çöktürdü mü? Hayır. Kuzey Kore'ye diz çöktürdü mü? Hayır. Bakınız, bunu ben söylesem, Cumhuriyetçi, Kemalist, Kuvayi Milliyeci olarak ben söylesem tamam. Ama hemen sosyal medyada çullanırlar. Ama bunu ben söylemiyorum sadece. Bunu ABD'nin Drexel Üniversitesi söylüyor. Drexel Üniversitesi'nin araştırmasına göre 1100 küsür ABD yaptırımından sadece 3'te 1'i netice vermiş. Ben bunu Cumhuriyet'te köşesinde zaten paylaştım da okurlarımızda. Sadece ve sadece 3'te 1'i netice vermiş. Yani insan hakları, demokrasi, özgürlük, hukuk devleti ve benzeri bütün kavramlar araçsallaştırılmış. ABD başarısız devlet, hasım devlet, terörü destekleyen devlet, ABD hegemonyasına meydan okuyan devlet dediği ülkelere karşı bunları uygulamış. Ama sadece ve sadece 3'te 1'i netice vermiş. Durumun özeti bu.
Evet, evet. Fakat bir de çok acayip bir şey çıkıyor şimdi Barış Hocam. Yani Avrupalılar şimdi kitabi olarak baktığımız zaman, egemenlik haklarından baktığımız zaman birdenbire kendilerini küreselleşmeyi bıraktılar. Egemenlik alanlarına çektiklerini görüyoruz. 30 yılda o egemenlik alanlarını yıpratan kendileri bu arada. Yani bir hukukunu da oluşturabilmiş değiller. Fakat şimdi Ukrayna yönetiminde gerçekten acayip bir şekilde Sovyet anıtları yıkılıyor, Rus kültürüne yönelik bütün Avrupa'yı saran aleni saldırılar ve bunun karşısına da neonazi ideolojisi yerleştiriliyor. Şimdi biraz tuhaf bir resim çıkıyor. Hangi ideolojiyi destekliyor Avrupalılar? İspanya'nın kendini sosyalist diye anan başbakanı mesela Acayip açıklamalar yapıyor. Ben acaba diyorum başbakana Kiev'de nasıl bir yönetim olduğunu mu aktarmadılar? Bilgileri mi yok? Çünkü açıkça söylüyorlar yani Azak taburları ismiyle anılıyor ama bu aslında İkinci Dünya Savaşı sürecinde oradaki Nazilerle işbirliği yapmış yapı giderek bu savaşın da etkisiyle 2014'ten beri bu devam eden bir süreç. Ben bizzat 2018'de gidip yerinde gördüğüm için söylüyorum. Kendilerinin dile getirdiği bir şey, kendilerinin sahiplendiği bir şey. Nasıl oluyor da Avrupalılar böyle bir neonazizme, çünkü aşırı sağcılıktan yakınıyorlar bir yandan, Fransa'da seçimler var şimdi, orada bir tema geliştirdiler. Hatta birazdan aktaracaktım, bir takım başbakanlar, Olaf Scholz dahil, Fransa seçimlerinde halka çağrı yaptılar aşırı sağcıları seçmeyin diye. Peki Ukrayna'daki aşırı sağcılar nasıl destekleniyor?
Bu Batı'nın geleneksel emperyalist ikiyüzlüğünün neticesi bu dedikleriniz. Ceyda'nın meslektaşım. Bakınız, ulusal egemenlikten bahsediyorlar. Ülkelerin değil mi? Bağımsızlığı, bütünlüğü ve hakimiyetinden bahsediyor. Güzel de Libya, Irak, Suriye, Venezuela, Bolivya, Türkiye, İran, Kuzey Kore, Vietnam söz konusu olduğunda ulusal egemenlik, ülkelerin bağımsızlığı, bütünlüğü niçin bu Batılıların akıllarına gelmiyor? Bakınız, Almanya'da uzaklara gitmeyin yani. Alman sosyal demokratları, Alman liberalleri ve Alman yeşilleri bir arada. Üstelik bir tane kadın var söz konusu bakanlığın başında ama en fazla silah alımını ve savunma bütçesindeki artırımı bu dönemde yaptılar Almanlar. Evet. Halen de ırkçı Nazilerin artığı olan, devamı olan, aynı silsilenin ardılı olan AfD, Alternative für Deutschland Partisi, iddialı bir siyasal parti. Bakınız, hafta sonu, iki gün sonra Fransa'da seçimler var. Fransa'nın sağcısı solcusu işini gücünü bırakmış. Normal koşullarda hiç haz etmedikleri Emmanuel Macron'a oy verin. Aman ha, vermezseniz Marine Le Pen Cumhurbaşkanı olur diye Macron'un arkasında dizilmiş. Peki Macron kendi kariyeri, sadece siyasi kariyeri değil, profesyonel kariyeri, bankacılık kariyerinden de dolayı bu küreselleşmecilerin, bu dünyanın debt finans kapitalinin Fransa'daki gözde çocuklarından bir tanesi değil mi bu Macron? Evet. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Bakınız, az evvel siz İspanya örneğini verdiniz. Şimdi ciddiye alınabilir bir devlet değil elbette. Ne zaman bu İspanyollar NATO'ya üye oldular? Türkiye ve Yunanistan'dan daha sonra oldular. 30 yıl sonra oldular. 12 üye devletin kurduğu NATO'ya ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aleti olarak 1949 yılında kurulan NATO'ya Türkiye ve Yunanistan 52'de, o zaman soğuk savaşlardı, Batı Almanya, Federal Almanya 55'te, İspanya 1982'de NATO'ya oldu. Dikkat isterim. 1982'de. Niye? İspanya'nın başvuru dilekçesi yolda mı kalmıştı? Kuryenin başına bir şey mi gelmişti? Niçin İspanya 1982'ye kadar bekledi? Çünkü İspanya'da faşistler iktidardaydı. Ya İspanya'nın 1982'de NATO adlı emperyalist talan işgal örgütüne üye olmasının sebebi nedir? Sebebi şudur. NATO öyle yazıldığı gibi kimi uluslararası işler profesörlerinin, kimi emekli diplomatların, kimi emekli generallerin iddia ettiği gibi bir savunma ve güvenlik örgütü değildir. NATO asıl bir ideolojik örgüttür. Ve NATO Varşova Paktı'nda kurulmuş değildir. Asıl NATO asıl üye ülkeleri ABD nam ve hesabına cepheye sürmek, üye ülkelere ABD nam ve hesabına hiza vermek, ABD'nin arkasında hazrola çekmek için kurulmuş bir örgüttür. O yüzden Avrupa'nın göbeğindeki İspanya 1982'de NATO'ya üye olmuştur. Çünkü İspanya'da faşistler iktidardaydı. Şimdi kalkıp bizim bu İspanyollardan, bizim bu NATO'dan, bizim bu Avrupa Birliği'nden insan hakları, demokrasi, özgürlük dersi almaya ihtiyacımız yoktur. Önce onlar kendi geçmişlerine bakacaklar, kendi kirli ve kanlı ellerine bakacaklar.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Yani biraz karmaşık bir ideolojik tablo var çünkü. Kimi neden desteklediklerini kendi halklarını da çok anlayabildiğini zannetmiyorum. Çok büyük bir sansür ve karartma var özellikle sosyal medyada. İnsanların karşılaştırma yaparak ne olup bittiğini anlayabilmeleri için bir basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü lazım ama gerçekten Avrupa'da pek kullanılmıyor.
Efendim? Sosyal medyada ve Batı medyasında Ceyda Hanım meslektaşım, evet, gerçekler karartılmaktadır. Bakınız, NATO tam da bunun için vardır zaten. Ülkelerin içinde darbe yapmak için vardır. ABD silah sanayisini mutlu etmek için vardır. Avrupa emperyalizmini ABD'nin yanında konumlandırmak, hizalandırmak için vardır. Yoksa gerçekler çok açıktır. Yani hiçbir NATO savunucusu bunu kalkıp NATO'nun açık kapı politikasıyla izah edemez. Bakınız, evet, soğuk savaş bittiğinde 12 devlet kurulan NATO'nun toplamda 4 devletin katılmasıyla 16 üyesi vardı. 91'de 12 üye ancak 4 üyenin katılmasıyla 16'ya ulaşmış idi. Bugün NATO'nun, soğuk savaştan bu yana NATO'nun 30 üyesi var. E peki arkadaş, sen bu 14 üyeyi hangi arada derede yaptın? Soru 1. Soru 2. Peki bu 14 üye hangi coğrafyanın üyesi olan ülkeler? Bakınız, hepsi Doğu Avrupa, Orta Avrupa, evet, Balkanlar, Karadeniz, Estonya, Letonya, Litvanya, Baltık Denizi ülkesi ülkeler. Ha, evet. Demek ki bu NATO'nun çok açık bir şekilde Orta Asya'ya, Kafkasya'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e, Balkanlara yönelik hasmane bir tutumu var. Türkiye'yi, Rusya'yı, Çin'i yakın coğrafyalarından adını andığım ülkelerin kuşatmaya, çevrelemeye yönelik hiç de öyle gizlemediği düşmanca bir tutumu var ve kalkıp bunu NATO'nun açık kapı politikası, NATO'ya üye olmak isteyenlerin de bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği özgür iradesi olarak sunmaya çalışıyorlar. Bizim karnımız bunlara tok. Öyle NATO'yla ilgili bilgi edinmek için kalkıp Wikipedia'ya bakmaya ihtiyacımız yok bizim. Biz oturup tarih kitaplarına bakarız.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diyorum Ceyda Hanım.
Sağ olun. Evet, Profesör Barış Loster'e sorduk. Tabii Batı'da bunun sunumu işte iktidarların hakikaten işte demokrasi, demokratik, efendim açık, serbest piyasa ekonomisi. Aslında özelleştirmeler, işte küresel ekonomiye entegrasyon. Entegrasyon yapılırken de daha çok Avrupalıların bundan faydalanması, ülkenin milli kaynaklarının yabancılara açılması, yani bunların iyi bir şey olduğunu söylüyorlar. Ama tabii biz elektrik fiyatlarından şu günlerde bu özelleştirmeler, bu entegrasyon modelinin biçiminin, Amerikan patentli modelin ne gibi bir faydası olduğunu halk olarak görüyoruz, hepimiz deneyimliyoruz maalesef. Evet, model bu. Şimdi Avrupa Birliği bu arada Asya'da Çin'le de ilişkileri bozacak adımlar atıyor. Amerika'nın arkasından bir yandan Asya'da Asya'daki durum nereye varacak onu da kestiremiyoruz. Ama Çin'in çok sert tepkileri var. Tayvan civarında tatbikat başlatmıştı, ben aktarmıştım size. Bir de Solomon Adaları'yla bölgede yeni işbirliği anlaşması imzalamışlardı. Bu Amerikalıların tepkisini çekti tabii. Amerika, her yer Amerika'nın zaten. Başka türlüsü düşünülemez. Dün aktarmayı ihmal etmiştim. Hong Kong'da YouTube, Hong Kong'daki yönetici adayının kanalını yasaklamış vaziyette. Zaten bir tane yönetici adayı çıkmış bu sefer. Çinliler de ipleri sıkı tutuyorlar. Çünkü bir kere kaptırdıkları zaman her türlü Batı müdahalesinin yolu açılıyor. Öyle anlaşılıyor. Çin'in iç işlerine karışım olarak algılıyorlar. Tepki gösterdiler. Tabii bunun örneğini de Pakistan'da gördük. İmran Han bir şekilde Amerikan Büyükelçisi'nin parlamentodaki milletvekilleriyle iknası sayesinde 25 milletvekilinden oldu, sonra düşürüldü. Amerika'nın kendisi doğrudan tehdit ettiğini kendisi açıkladı. Şimdi mitingler düzenliyor. Hafta sonu Karaçi'de miting vardı. Lahore'da en son seslenmiş halka ve Amerika'yı suçlamaya devam etmiş. Bugün hemen arkasından yolsuzluktan soruşturuluyordu, mahkemesi de vardı. Şahbaz Şerif başbakan olmuştu. Bunların hep Halk Partisi eş başkanı Asif Ali Zerdari dahil bunların yabancı komploya tam destek verdiğini söylemiş. Tabii Pakistan'daki İslamcılar Amerika için uzun süredir kullanışlı bir aygıt, onu da biliyoruz. Ve erken seçim çağrısını tekrarlamış durumda. İmran Han büyük bir mücadele veriyor. Devrildiğinden bu yana 10 Nisan'da güven oylamasıyla devrilmişti. Evet, Elon Musk sosyal medya devi Twitter'la mücadelesine devam ediyor. 46,5 milyar dolarlık bir finansman teklifi, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planlıyormuş Twitter. Elon Musk'ın eline geçecek mi geçmeyecek mi tartışması var. Bir ara buna da daha detaylı bakmak gerekiyor. CNN ise CNN Artı diye bir platform açmış, internet yayın platformu, fakat ilk birkaç haftada 150 bin abone çekebilmiş sadece, 10 bin kişi günlük takibi, çok düşük 10 bin tabii, kapanmış efendim. Fransa'da seçimler, biraz önce konuştuk. Olaf Scholz, Almanya Başbakanı, Portekiz Başbakanı ve İspanya Başbakanı halka, Macron'a destek vermiş. Tercihini Fransa ve Avrupa'dan yana kullansın Fransız halkı diye tweet de attı Olaf Scholz. Yalnız o zaman niye Kiev'deki aşırı, öyle diyor çünkü, aşırı sağcı aday kazanırsa o zaman özgürlüklerimiz ve demokrasi gidecek diyor ama peki Kiev'deki aşırı sağcılar kazanınca kimin demokrasisi, özgürlükleri gidecek? Bu da bir acayip. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit operasyonu, Irak makamlarından tepki gelmişti. Endişeyle izlediklerini söylemişlerdi. Nota verilmiş. Tanju Bilgiç dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. Harekat devam ediyor. Nota verdik. Beklentilerimiz var. Oradaki PKK 40 yıldır orada ve Irak bu konuda bir şey yapamıyor demiş. Operasyonlar düzenleniyor. Hakikaten Türkiye'nin gündemine böyle bir operasyon girmiş vaziyette. Bu operasyonun henüz ucu bucağı da çok gözükmüyor. 42 teröristi etkisiz hale getirdik diye bir açıklama yapmışlar. Evet, süremi aştım fakat İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yine polis baskın düzenledi. Epey bir gerilim var, Ramazan bayramı gerilimi. Afganistan'da da Kunduz'da bir camide patlama olmuş. Ölü yaralılar var. Son olarak onu da aktarayım size. Barry Gibb'den I've got to get a message to you ile bu haftaya veda edelim. Pazartesi görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın. Talk to me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. And after once in your life, you're alone. But you ain't got a dime, there's no time for the phone. I just gotta get a message to you. Won't you tell him I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. And I gotta let her know, just in time before I go. I just gotta get a message to you. Arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.